Ayrım 20.
İki yıldır onları caydırmak için elimden geleni yapıyorum. Yine de her perşembe geri geliyorlar. Üstelik ister inanın ister inanmayın, delikanlı geri gelenler de neredeyse hep aynı kişiler. Sapık bunlar, besbelli. Ardından sohbet konusu Grappa'nın düzenli olarak tatillerini geçirmeye gittiği ve emekli olunca 6 yıl sonra yerleşmeyi düşündüğü Toulouse'a kaydı. Bu böyle kararlaştırılmıştı. Tam da tatlı tatlı Calvados içmekteydik ki bilmem ne kadarlık bir cezaya mahkum olmuş ve cezasını çekmeye gelmekte gecikmiş bir zenci tarafından bir kez daha rahatsız edildik. Diğerlerinden 2 saat sonra kendiliğinden çıka gelip bedenini çavun darbelerine sunmak istiyordu. Ormanı geçerek 2 gün ve 2 gecelik bir mesafedeki köyünden buraya kadar geldiği için de eli boş dönmek istemiyordu. Ne var ki gecikmişti ve Grappa da adli zamanlama konusunda katiyen ödün vermezdi. Bana ne? Geçen sefer gitmeseydi. Bu bok herifi 50 çavun darbesine mahkum edişim geçen perşembeydi. Müşteri yine de itiraz ediyordu. Çünkü geçerli bir mazereti vardı. Apar topar köyüne dönmek zorunda kalmıştı. Çünkü anasının cenazesine yetişecekti. Tek başına 3 ya da 4 anası vardı. İtirazlar. Bir sonraki duruşma gününde halledilecek. Ancak söz konusu müşterinin köyüne gidip gelmesi neredeyse önümüzdeki perşembeyi bulacaktı. Karşı çıkıyordu. İnat ediyordu. Bu mazoşisti ite kaka ve kıçını adam akıllı tekmeleyerek kampın dışına atmak gerekti. Bu hiç hoşuna gitmedi değil ama yeterli de değildi. Neyse, sonunda soluğu Alcide'in yanında aldı. O da bunu fırsat bilip çeşit çeşit ham tütün sattı bu mazoşiste. Paket halinde ve enfiyolik toz olarak. Bu bir dizi olayla epey eğlenmiş olarak Grappa'nın iznini istedim. O da zaten öğlen uykusu için köyünden dönmüş olan yerli hatunun dinlenmekte olduğu kulübenin öbür ucuna çekilmekteydi. Şaheser bir çift memesi vardı bu zenci avradın. Garbonlu sörler iyi yetiştirmişti onu. Bu taze sadece peltek peltek Fransızca konuşmakla kalmıyor, aynı zamanda kinini reçelin içine katarak sunmasını ve Amerikan piresi, dişisi cilt altına yerleşerek apsiye neden olabilen bir pire türü, Amerikan pirelerini ayak tabanınızın derinliklerinden bile söküp almasını biliyordu. Sömürgelinin yaşamını şenlendirmenin yüzlerce yöntemini biliyordu, onu yormadan ya da yorarak nasıl isterse. Alcide beni bekliyordu, biraz kırılmıştı. Teğmen Grappa'nın bana lütfetmiş olduğu bu davetti herhalde onun içini dökmeye iten. Hem de bir döküldü, pir döküldü. Bunu yapmasını ondan rica etmeme gerek kalmadan bana Teğmen Grappa'nın iyice boka bulanmış bir portresini çizdi. Ona kendisiyle hemfikir olduğumu söyledim. Alcide'in zayıf noktası ise bunu kesinlikle yasaklayan tüm askeri talimatnamelere karşın kaçakçılık yapmasıydı. Hem çevre ormanlardaki zencilerle hem de emrindeki milis gücünün 12 yerli askeriyle. Tüm bu insanlara kaçak tütün satıyordu acımasızca. Milisler tütün istihkaklarına kavuştuklarında alacak maaşları da kalmamış oluyordu. Hepsi tüttürülmüştü. Hatta peşinen tüttürülüyorlardı. Bu ufak çaplı uygulama bölgedeki nakit darlığı dikkate alındığında Grappa'nın iddiasına göre vergi gelirlerine zarar veriyormuş. Teğmen Grappa ihtiyatlı olduğundan Topo da kendi yönetimi altında skandal yaratmak istemiyordu. Ancak yine de hır çıkarıyordu belki de kıskandığından. Mevcut en minicik yerli tasarrufun bile anlaşılabilir nedenlerle vergiye ayrılmasını istiyordu. Herkesin tarzı ve küçük beklentileri farklıydı. Başlangıçta bu maaştan kesintili avans yöntemi yalnızca Alcide'in tütünü karşısında çalışan yerli askerlere biraz şaşırtıcı ve hatta epey de itici gelmişti. Ancak kıçlarına tekme yiye yiye buna alışmışlardı. Artık gidip maaşlarını almaya bile yeltenmiyorlardı. Onu peşinen rahat rahat Alcide'in kulübesinin yanı başında canlı küçük çiçeklerin ortasında 2 düssel talim arasında tüttürüyorlardı. Sonuç olarak Topo'da mekan ne kadar ufacık olursa olsun yine de iki tür uygarlık düzeninin barınabileceği kadar yer vardı. Bunlardan Teğmen Grappa'nınki daha çok Roma usulüydü. Boyun eğenlerden kamçı yoluyla kestirmeden vergisini topluyor. Alcide'in iddiasına göre de bundan utanç verici ve şahsi bir payı da alıkoyuyordu. Bir de başlı başına Alcide'in düzeni vardı. Daha karmaşıktı ve daha şimdiden uygarlaştırmanın ikinci aşamasının belirtilerini taşıyordu. Her yerli askerden bir müşteri doğuyordu. Yani bir nevi askeri ticari alaşımdı bu. Çok daha moderndi, daha ikiyüzlüydü, bizimkine denk düşüyordu. Coğrafya açısından Teğmen Grappa kendisine emanet edilmiş olan geniş toprakları yalnızca karakolda bulunan ve yaklaşık bilgi içeren birkaç haritadan kestirebiliyordu. Bu topraklar hakkında daha fazlasını bilmeye de pek hevesli değildi. Sonuçta ağaç dediğiniz, orman dediğiniz nedir ki? Onları uzaktan görmek de pekala mümkündür. Bu muazzam bitki çayının yapraklarının ve girintilerinin arasına gizlenmiş her tarafa iyice dağılmış birkaç kabile şurada burada pireleriyle sinekleri arasında pinekliyordu. Hepsi de hiç şaşmadan çürümüş manyoka tıkınıp kendilerini totemlerle sersemletmişlerdi. Gayet saf, temiz yüreklilikle yamyam sefaletin aymazlaştırdığı bin çeşit vebanın kırdığı kavimlerdi bunlar. Yanlarına yanaşmaya değmezdi. Etkisiz ve sancılı bir idari sefere gerekçe oluşturacak bir şey yoktu. Kendi yasaları doğrultusunda adalet dağıttıktan sonra Grappa yüzünü daha çok denize çeviriyor ve gözlerini günün birinde çıka geldiği, başka bir günde her şey yolunda giderse çekip gideceği ufka dikiyordu. Bu yerler bana ne kadar keyif verici ve aşina olmuş olursa olsun, birkaç günlük nehir yolculuğu ve orman seferinin ardından varacağım bana vaat edilmiş olan dükkana gitmek üzere eninde sonunda Topo'dan ayrılmayı düşünmem gerekiyordu artık. Alcide ile çok iyi anlaşmayı başarmıştık. Birlikte kulübesinin önünde üreyip cirit atan bir nevi köpek balığı sayılabilecek testere balıklarını avlamaya çalışıyorduk. Bu oyunda o da benim kadar beceriksizdi. Hiçbir şey yakalayamıyorduk. Kulübesinin mobilyası onun katlanır yatağı, benimki ve dolu ya da boş birkaç kasadan ibaretti. Ufak çaplı ticari faaliyetleri sayesinde bence epey para biriktirmiş olmalıydı. ''Nereye koydun onu?'' diye sordum ona birçok kez. ''Nereye saklıyorsun şu lanet olasıca mangırlarını?'' Amaç onu çıldırtmaktı. ''Döndüğünde vidaları gevşetip kim bilir nasıl da dağıtacaksın değil mi?'' Takılıyordum ona. Kaçınılmaz domates konservesine yumulduğumuz sırada en az 20 kez. Bordo'ya dönmesinin şerefine çıkılacak müthiş turnede o kahve senin bu kahve benim derken yaşanacak maceralar uyduruyordum. Sırf onu neşelendirmek için. Hiç karşılık vermiyordu bana. Gülmekle yetiniyordu. Bu tür şeyler anlatmam onu eğlendiriyormuşçasına. Topo'da gerçekten de talimler ve adli oturumlar dışında hiçbir halt olduğu yoktu. Öyle olunca da konu yokluğundan aynı şakamı oldukça sık yineliyordum. Son zamanlarda bir keresinde Bay Pyta'ya mektup yazma arzusuna kapıldım, para tırtıklamak için. Alcide mektubumu bir sonraki Papatua'ya postalama görevini üstlenecekti. Alcide'in yazı çizi malzemesi küçük bir bisküvi kutusuna sığıyordu. Tıpkı Branlador'da gördüğümdekinden tıpatıp aynısı. Tüm tezkere bırakmış çavuşlarda aynı alışkanlık vardı demek. Ancak Alcide kutusunu açmakta olduğumu görünce beni engellemek için şaşırtıcı bir hareket yaptı. Utanmıştım. Beni neden engellediğini anlamıyordum. Öyle olunca da tekrar masanın üzerine bıraktım. Neyse canım, aç bari haydi dedi bana nihayet. Hadi hadi önemli değil. Kapağın hemen arkasına küçük bir kızın fotoğrafı yapıştırılmıştı. Yalnızca kafası, pek de yumuşak minnacık bir yüzdü bu. Uzun bukleleri vardı, o zamanlar adetten olduğu üzere. Kağıdı kalem ucuna aldım ve kutuyu çabucak kapattım. Patavatsızlığından ötürü epey utanmıştım. Öte yandan bunun onu neden o kadar allak bullak ettiğini de merak ediyordum. İlk aklıma gelen bunun onun çocuğu olduğuydu. Bana şimdiye kadar sözünü etmekten kaçındığı bir çocuk. Bu benim için yeterli olacaktı. Ne var ki arkamda bana bu fotoğrafla ilgili bir şeyler açıklamaya çalıştığını duyuyordum. Henüz daha önce hiç duymadığım garip bir ses tonu vardı. Kim küm ediyordu, ne yapacağımı şaşırmıştım. Bana içini dökmesine yardımcı olmam gerekiyordu elbet. Ancak bu anı atlatabilmek için nasıl davranmam gerektiğini bir türlü kestiremiyordum. Duyacaklarım katlanılması zor şeyler olacaktı besbelli. Hiç de heveslisi değildim. Bir şey değil dediğini duydum nihayet. Erkek kardeşimin kızı. İkisi de öldüler. Annesiyle babası mı? Evet, annesiyle babası. Peki şimdi ona kim bakıyor? Annen mi? Diye sordum ben de öylesine maksat ilgili görüneyim. Annem, o da yok artık. Peki ya kim? İşte ben. Kıkır diyordu, kıpkırmızı Alsit, sanki hiç yakışmayacak bir şey yapmışçasına telaşla lafını toparladı. Daha doğrusu şöyle açıklayalım. Onun Bordeaux'da sörler tarafından eğitilmesini sağlıyorum. Ama öyle fakir fukaraya bakan sörler değil ha. Sakın yanlış anlama. Adam gibi sörler. Değil mi ki ben ilgileniyorum, o zaman için rahat edebilir. Hiçbir eksiği gediği olsun istemiyorum. Adı Jeanette. Çok cici bir kız. Annesi de öyleydi zaten. Bana mektup yazar. Bayağı da ilerleme kaydediyor. Ama bilirsin bu tür yatılı okullar bayağı pahalıdır. Üstelik artık 10 yaşında. Aynı zamanda piyano çalmasını da öğrenmesini isterim. Ne dersin piyano işine? Kız çocukları için iyidir değil mi? Piyano. Sence öyle değil mi? Ya İngilizce? İngilizce de işe yarar değil mi? Sen İngilizce biliyor musun? Yeterince cömert olmama suçunu işlediğini itiraf ettikçe Alsit'i daha yakından incelemeye başladım. O süsleme kaytan bıyıklarıyla, o ayrıksı hava veren kaşlarıyla, yanık teniyle. İncelikli Alsit, kim bilir o cüzi maaşıyla para biriktirmeyi nasıl becermiştir. O cılız ikramiyesiyle ve o 3 kuruşluk kaçak ticaretiyle bu cehennem gibi topoda aylarca, yıllarca. Ben ona ne diyeceğimi bilemiyordum. Pek yetkin sayılmazdım ama yürek açısından beni o kadar aşıyordu ki suratım kıpkırmızı oldu. Alsit'in yanında beceriksiz öküzün tekiydim ben. Kaba ve nafileydim ben. Kıvırtmanın alemi yok. Durum apaçık. Onunla konuşmaya bile cesaret edemiyordum artık. Kendimi birden onunla konuşmaya hiç de layık bulmaz olmuştum. Ben ki daha düne kadar onu, yani Alsit'i pek umursamıyordum. Hatta biraz da küçümsüyordum. Şansım hiç yaver gitmedi diye üsteliyordu. Bu ifşaatlarıyla beni utandırdığının farkına varmadan. Düşünsene, 2 yıl önce çocuk felci geçirdi. Düşünsene, sahi çocuk felci nedir sen bilir misin? Bu vesileyle çocuğun sol bacağının güdük kaldığını ve Bordeaux'da bir uzmanın yanında elektrik tedavisi gördüğünü açıkladı. Bu düzelebilir mi sence diye endişeleniyordu. Zamanla ve elektrik sayesinde gayet iyi düzeldiğinden, tamamen düzeldiğinden emin olduğumu söyledim. Ufaklığın sakatlığından ve ölen annesinden söz ederken çok temkinliydi. Uzaktan dahi olsa ona zarar vermekten çekiniyordu. Hastalığından bu yana hiç ziyaretine gittin mi? Hayır, buradayım. Yakınlarda gidecek misin? Sanırım 3 yıldan önce gidemem. Anlarsın ya, burada biraz ticaret yapıyorum. Bu da epey faydalı oluyor ona. Şu sıralar izne ayrılsam dönüşte yerimi kaptırmış olurum. Hele o öteki gıcık herif varken. Böylece Alsit yalnızca birkaç mektubundan ve şu küçük fotoğrafından tanıdığı küçük yeğeni için Topo'daki kalış süresinin 2 mislini uzatılmasını, 3 yerine arka arkaya 6 yıl kalmayı talep etmişti. Canımı sıkan şey diye ekledi yattığımızda, orada tatilde ona eşlik edecek kimse yok. Kolay değil bu, küçük bir çocuk için. Haliyle Alsit soyluluğun doruklarında gezinirken hiç zorlanmıyordu ve hatta kendi evinde gibi rahattı. Meleklerle senli benli konuşuyordu bu çocuk, hem de çaktırmadan. Neredeyse farkına bile varmadan uzaktan akrabası küçük bir kıza koşulsuz, pazarlıksız, karşılıksız, yalnızca temiz yüreğiyle yıllar süren bir işkenceyi, kendi zavallı yaşamının bu cehennem sıcağının tek düzeliğinde yok oluşunu hediye etmişti. Uzaklardaki bu küçük kıza koca bir dünyayı yeniden yaratacak kadar çok şefkat sunmuştu ve bu belli bile olmuyordu. Uykuya dalıverdi mumun gölgesinde. Dayanamayıp yüz hatlarını ışıkta iyice incelemek üzere doğruldum. Uyurken başkalarından farkı yoktu. Çok sıradan gibiydi. Oysa iyileri kötülerden ayırt etmeyi sağlayacak bir şeyler olsaydı hiç de fena olmazdı aslında. Ormana girmek için iki farklı yol izleyebilirsiniz. İsterseniz farelerin saman balyalarında yaptıkları gibi kendinize bir tünel oyarsınız. Bu boğucu olan yöntemdir. Yüreğim kabardı. Ya da ilkel kısa küreklerle kıvrıntılardan koruklara itilen bir ağaç kovuğunun dibine iyice gömülüp akıntıya karşı nehirden yukarı doğru uzanmaya katlanırsınız ve de böylece gün batımını iple çekerek gün boyu ışığının tümünü tam da suratınızın ortasına yersiniz. Çaresiz. Sonra da bu yaygaracı zencilerden serseme dönüp varacağınız yere kim bilir ne halde varırsınız. Kalkışta her seferinde uyumu tutturmak için kayıkçılara epey zaman gerekiyor. İtiş kakış. Önce palanın ucu azıcık suya batırılıyor, sonra uyumlu bir iki bağırış çağırış ve ormandan gelen yanıt. Yalpalamalar, kayıyor, iki kürek, sonra üç, hala tutturulamıyor, dalgalar, kemküm, geriye doğru bakınca uzakta çarşaf gibi duran, uzaklaşmakta olan denize doğru gidersiniz ve önünüzde de tarla sürer gibi yöneldiğiniz uzun yamyassı enginlik. Sonra bir süre daha uzaktan gördüğüm iskelesinin üstünde daha şimdiden nehirden yükselen buharların ele geçirdiği alsit. Koca başlığıyla çam biçiminde artık sadece bir kafa parçasından ibaret, yüzü küçük bir peynir lokması gibi ve alsidin gerisi altta piyade ceketinin içinde uçuşuyor, daha şimdiden yitirilmiş beyaz pantolonlu garip bir anı gibi. Oradan şu topodan geriye bana bir tek bu kaldı. O kavrulmuş mezra, suları bej renginde, akan nehrin sinsi orağına karşı acaba daha ne kadar korunabildi? Ya o pireli üç kulübesi hala yerinde duruyor mu? Ve yeni grappalarla meçhul asidler hala taze yerli askerleri o yersiz savaşlara talim ettiriyorlar mı? O iddiasız adalet hala dağıtılıyor mu? Orada içilmeye çalışılan o su hala o kadar kekremsi mi? O kadar ılık mı? Her kafaya dikişte en az 8 gün boyunca insanı kendi ağzının tadından bile tiksindirecek derecede. Ve hala buzluk yok mu? Ya o kininin yorulmak nedir bilmeyen, arılarının sineklere karşı verdiği insanın kulaklarında çınlayan savaşlar? Sülfat, klorohidrat. Ama her şeyden önce hala o hamamda eriyip giden ve irin döken zenci kaldı mı? Belki de kalmamıştır. Belki de bunların hiçbiri artık yoktur. Küçük Kongo bir kasırga gecesinde oradan geçerken Topo'yu koca çamurlu diliyle yutuvermiştir ve artık bitirmiştir. Her şey bitmiştir. Bu isim haritalardan bile silinmiştir. Yani sonuçta Alsi'de hala anımsayan bir ben kalmışımdır. Yeğeni bile onu unutmuştur. Temen Grappa sevgili Toulouse'unu bir daha asla görememiştir. Ezelden beri yağmur mevsiminin dönemecinde kumula göz dikmiş olan orman her şeyi geri almış, dev maun ağaçlarının gölgesinde her şeyi ezip geçmiştir. Her şeyi. Hatta Alsid'in sulamamı istemediği kumdaki beklenmedik küçük çiçekleri bile. Hiçbir şey kalmamıştır belki de. Nehir boyu bu 10 günlük seferde neler çektiğimi kolay kolay unutmayacağım. Oyma kayığın dibinde çamurlu burgaçları gözetlemekle, belli belirsiz geçitleri ardı ardına seçmekle geçirilen o 10 gün. Sürüklenen koca ağaç dallarının arasında kıl payı atlatılan, aylak kürek mahkumlarına göre bir meşgale. Her gün batımından sonra kayalık bir çıkıntıda mola veriyorduk. Bir sabah nihayet yalnızca bu sonsuz yaprak katedralinin en tepesinden dalan bir güneş ışığı demetiyle yer yer aydınlanabilen bu yeşil ve nemli karanlığın içine süzülen örtük bir geçitten ormana girmek için bu pis ilkel kayığı terk ettik. Yıkılmış ağaç canavarları grubumuzu nice dolambaçlı yollara sapmaya mecbur ediyordu. O ağaçların kovuklarında koca bir metro bile rahatlıkla manevra yapacak yer bulabilirdi. Bir an geldi, büyük ışığa yeniden kavuştuk. Açıklık bir alanın önüne gelmiştik, ancak daha tırmanmamız gerekti. Ek bir çaba. Ulaştığımız tepe sarı, kırmızı, yeşil doruklarla yumaklanan, su ve hava kadar korkunç derecede bol yamaçlarla vadileri sıkıştıran, dolduran sonsuz ormanı taçlandırıyordu. Konutunu aradığımız adam bana işaret edildiğine bakılırsa biraz daha ötede kalıyordu. Başka bir küçük vadide. Bizi orada bekliyordu o adam. İki koca kaya arasında kendine bir tür baraka dikmişti. Doğu kasırgalarından korunan konumuna dikkatimi çekti. En kötüleri, en keskinleri onlarmış. Bunun bir avantaj olduğunu kabul ediyordum etmesine, ancak kulübenin kendisi eminim akla gelebilecek en pespaye kategoriye aitti. Ev demeye neredeyse bin şahit isterdi. Her tarafı dağılıyordu. Konut niyetine az çok bu tür bir şey bekliyordum elbette, ancak yine de karşıma çıkan gerçeklik korktuğumdan bile beterdi. Arkadaş beni pek kederli bulmuş olacak ki daldığım düşünceleri dağıtmak için epey sertçe sesleniverdi. Hadi hadi, burada olmak yine de savaşta olmaktan iyidir. Burada ne de olsa başınızın çaresine bakabilirsiniz. Yemeklerde iş yok, doğruya doğru. İçme suyuna gelince bir çamur bulamacı. Gel gelelim, canınızın istediği kadar uyuyabilirsiniz. Burada top tüfek yoktur dostum, kurşun da yoktur. Yani yine de kârlısınız. Az çok acenta temsilcisiyle aynı havada konuşuyordu ama gözleri Alcide'inkiler gibi soluk bakışlıydı adamın. 30'una yakın olmalıydı ve de sakallıydı. Geldiğimde ona pek dikkatli bakmamıştım. O derece afallamıştım geldiğimde, kaldığı yerin sefaleti karşısında bana devredeceği ve belki de yıllarca beni barındıracak olan. Ancak daha sonra onu incelediğimde açıkça maceracı bir yüz olduğunu düşündüm. Çok belirgin biçimde köşeli bir yüz ve hatta üstünden kayıp geçeceğini, yaşama fazlasıyla bodoslama dalan isyankar kellelerden birine sahipti. Örneğin o kocaman yuvarlak burnu ve zevzekçe seslenerek çıkararak kaderin karşısına geçip dalgalanan dubalar gibi dolgun yanaklarıyla. Bu adam zavallının tekiydi. Doğru diye yanıtladım. Savaştan beteri yoktur. Bu kadar içini açmak şimdilik yeterliydi. Daha fazlasını söylemek istemiyordum. Ama o devam etti aynı konu üzerinde. Üstelik savaşları artık pek de uzun süreli yapıyorlar diye ekledi. Neyse dostum, burasının pek de neşeli bir yer olmadığını göreceksiniz. İşte bu kadar. Yapacak bir şey yok. Bu bir nevi tatil gibi. Ama tabii burada da tatil olursa, değil mi ya? Neyse, belki de yapı meselesi, bir şey diyemem. Ya su diye sordum. Maşapan'da gördüğüm, kendim alıp doldurduğum su beni endişelendirmişti. Sarımtıraktı. Biraz içtim, mide bulandırıcı ve sıcaktı tıpkı Topodoki gibi. Vazoda 3 gün beklemiş bir su kalıntısı. Su bu mu? Su azabı yine başlıyordu. Evet, ve buralarda bundan başkası da yok. Bir de yağmur. Ancak yağdığında baraka yağmura fazla dayanmayacaktır. Barakanın ne halde olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Görüyordum. Yemeğe gelince diye sürdürdü. Konserveden ibarettir. Bir yıldır hep bunu zıkkımlanıyorum ben. Ölmedim ya. Bir anlamda epey kullanışlı ama yeterince besleyici değil. Yerliler onlar çürük manyoka yiyorlar. Onların bileceği iş, hallerinden memnunlar. 3 aydır ne yesem çıkarıyorum. İshal. Belki de aynı zamanda hummadır. Bende ikisi de var. Hatta saat 5 civarlarında bulanık görmeye başlıyorum. Ateşimin çıktığını ancak böyle anlıyorum. Çünkü sıcaklık açısından bakınca, değil mi insanın sırf bu yörenin hava sıcaklığı yüzünden bile bundan daha ateşli olması olanaksız? Yani aslında ateşlendiğiniz konusunda sizi daha çok titreme nöbeti uyarıyor. Ve bir anlamda canınızın nispeten daha az sıkılması. Ama bu da belki yapı meselesi. Biraz kendine gelebilmek için belki biraz alkol alınabilir ama ben pek sevmem alkolü. Bünyem kaldırmıyor.